Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcastimi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 82. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Findaso kurucu ortağı ve CEO'su Azam Kodadadi konuğumdu. Azam Hanım kariyerine akademik kariyerle başlamış, kimya mühendisliği üzerine doktora ve postdoktora yapmış. Ancak kendi işlerini yaparken de gördüğü bir açığı kapatmak için, bu açığa yönelik hizmet vermek için Findaso adlı online marketplace'i kurmuş ve şu an bu marketplace'in büyümesi için, bu pazar yerinin büyümesi için çalışmalarına devam ediyor. Azam Hanım'la hem kendi kariyer hikayesini hem de Findaso'nun hikayesini konuştuk. Özellikle yüksek teknoloji alanında, Ar-Ge alanında farklı paydaşları bir araya getirebilmesi ve sisteme giren bir şirketin ya da kurumun aynı anda hem supply hem demand tarafında, yani hem arz hem talep tarafında yer alabilmesi açısıyla enteresan geldi bana. Umarım sizin için de keyifli bir dinleme olur. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Azam Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı? Azam Kodadadi kimdir? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır? Girişimciliğe nasıl başlamıştır?
Tabii. 1985 doğumluyum. Hem bir akademisyen, hem bir anne, hem de bir girişimciyim. Yaklaşık 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Kimya mühendisliğinde 2017'de PhD mezunuyum. Akabinden Koç Üniversitesi'de postdoc olarak akademisyen hayatıma devam ettim. 2020 yılı Mayıs ayından Findaso ile beraber girişimcilik hayatı benim için başlamış oldu. Bir seneye yakın zamandır tamamen Findaso üzerinden yoğun olarak çalışmaktayım. Bunu da burada eklemek isterim. Yani kendi ana dilim Türkçe olmadığı için yani kendimi belki tam ifade etmeyebilirim. Yani becerdiğim kadarıyla çalışacağım. Teşekkürler ama bazen umarım İngilizceye kaymamda bir sakınca olmayabilir.
Tabii problem olmaz. Yani zaten dinleyicilerimiz alışkın, yani sektörde de hep İngilizce terimler dolaştığı için hani takıldığınız yerde her zaman İngilizceye dönebilirsiniz. Hiç problem değil. Peki ben şeyi merak ediyorum tabii, ilk olarak kimya mühendisliğinde işte doktora yapmışsınız, sonra postdoc, hani aslında akademik kariyeriniz ilerlerken hani böyle bir girişimciliğe kayma fikri nereden ortaya çıktı? Yani bunu tetikleyen bir şey oldu mu? Onu biraz anlatabilir misiniz?
Aslında evet, söylediğiniz gibi ben kimya mühendisliğinde yaklaşık 10 yıldır araştırma deneyimim var. Ve bu süreç içerisinde bir araştırma yaptığım yıllarda da böyle fark ettim ki böyle bilimsel çözümler ve servisler sağlayıcılar ve bu servisler ve çözümlere ihtiyaç duyan yani partnerlerin arasında genel anlamda endüstri ile akademi arasında hepimiz bildiğimiz gibi büyük boşluk var. Yani aslında ben de bu boşluğu yaşadım. Sonra bu boşluğu doldurmaya yönelik araştırmalar yapmaya başladım. Ve öğrendim ki yani bu boşlukları doldurmaklara, başka boşlukları da doldurmakların adına böyle girişimciler aslında böyle bir işler yapıyorlar. Ben de kendi deneyimlerimde girişimcilik hayatına yani girişimcilik hayatıyla başlamak adına bu boşluğa doldurmakta da bir katkıda bulunabilirim diye. Yani sonra kendimi tam böyle girişimcilik hayatının ortasında buldum. Böyle söyleyeyim. Sonra da Findaso platformun yani başlattık arkadaşlarla. Böylece akademisyenden girişimcilik yani hayatına geçmiş oldum.
Evet, evet. Normalde hani genelde Türkiye'de mesela akademisyenler şey yapıyor. Diyelim ki akademik hayatı devam ettirirken bir yandan girişimciliği işte deniyorlar, işte bir şirket kuruyorlar falan. Ama siz tamamen akademik hayatı bırakıp tamamen girişimciliğe odaklandınız değil mi? Yani evet, orada bir böyle bir fark var.
Evet aslında. Çünkü yani hem akademisyen olmak tam zamanlı yani bir iş ve onu iyi yapmak için de tam zamanlı zamanımı oraya koymam lazım idi. Girişimcilik hayatında da gerçekten o istediğimiz çözümü ortaya çıkarmak için yani tam zamanlı, hatta tam zamanlıdan da biraz daha öteye yani böyle zamanda normal zamanlarda 5-6 ya 8 saat belki çalışmak yeterli olduğunda girişimcilik hayatında gerçek bir çözümü ortaya çıkartmak için daha fazla da zaman koymamız lazım. O yüzden yani bu işe odaklanmam için tamamen full time olarak girişimcilik hayatına zaman koymayı tercih ettim.
Anladım. Gerçekten yani bir yandan da cesaret isteyen bir şey, tebrik ederim. Biraz Findaso'dan bahsedebilir misiniz? Hani kimlere hizmet eder? İşte bu akademi ile endüstri arasındaki hangi boşluğu doldurmayı hedefleyerek yola çıktınız? Ve yani hedef müşterileriniz kimlerdir?
Aslında evet, Findaso uzman kişiler ve kurumları bilim, teknoloji ve Ar-Ge ile ilgili çözümler ve hizmetler sunmak veya almak için eşleştiren bir yazılım platformudur. Yani bizim burada da bizim ismimizde, bu arada bunu da eklemek isterim. Findaso, find a solution, yani bir çözüm bul kavramından gelmektedir aslında. Bizim bu tarafta da Findaso'da supply ve demand tarafında konuşmak istersek, bizim çoğunlukla demand tarafımız, hedef kitlemiz, yani çoğunlukla üreten industry, hizmet sektörü ve üreten firmalardan. Aynı zamanda da supply tarafımızda akademisyenler, expert people. Bu akademisyenler de çoğunlukla teknoloji transfer ofislerinde, yani biz onları hedef kitlemize ulaşabiliyoruz. Ar-Ge kuruluşlar oluyor, laboratuvarlar oluyor. Bu firmalara da erişmemiz için Teknoloji Bakanlığı portallarından, bunlara ya başka sosyal medya üzerinden bu hedef kitlemize de ulaşmaya çalışıyoruz.
Anladım. Aslında yani dediğiniz gibi aradaki kopukluğu bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Peki hani şu an ne aşamada Findaso, nasıl hani böyle verebileceğiniz rakamlar var mıdır? Şu kadar işte supply tarafında şu kadar uzman var, akademisyen var, işte demand tarafında şu kadar şirket var gibisinden.
Evet evet. Ondan önce bir şey de daha eklemek isterim. Çünkü ben burada supply demand'i böyle ayrı ayrı anlattım ya, burada bir şey de daha eklemek isterim. Findaso'da her üye her iki rolü de aslında alabiliyor. Hem supply tarafından hem demand tarafından. Aslında hem solution seeker olabiliyor hem solution provider olabiliyor. Bir kurumun bir başka hizmet ve servisi arayışında olduğu zaman solution seeker rolü alabiliyor. Aynı zamanda da o kurumun bir teknoloji üzerinde, yok bilimsel üzerinde servis çözümü sağlarken solution provider rolü de alabiliyor. Yani aslında iki rolü de alabiliyorlar. Biz aslında MVP'mizi December ayında publish ettik. Yani 2020'de. Ve şu ana kadar da 150 tane kurum, bizim üyemiz var. 12 tane proje, post olmuş proje ve farklı kurumlarla da işbirliği yapma, konuşma aşamasındayız. Öyle söyleyebilirim.
Anladım. Süper. Bu 12 proje işte yayınlanıp meçlenen mi, eşleşme yapılan proje sayısı mı?
Evet, yani aktif projeler, böyle söyleyeyim. Aktif projeler, eşleşebilen projeler de var, proposal gönderenler de var. Bazı projelere de olmayabilir. Yani bazı projelerde post olup onların tam istediği solution provider'ler de platformda olmayabilir ve böyle eklenerken solution provider'ler onlarla da matchleşip ve olabiliyor, yani bu matchleşme imkanı da oluyor. Biz aynı zamanda da bu ay Findaso'nun headquarter'ın Kanada'da, British Columbia'da incorporate oldu. Aynı zamanda. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Yani şimdi İstanbul'daki firmamız Yıldız Teknopark'ta hizmet vermekteyiz. Headquarter'ımız da Kanada'da British Columbia'da.
Süper. Kanada'yı tercih etmenizde bir özel sebep var mıydı?
Evet, aslında vardı. Biz ilk MVP'mizi yayınladığımızda bizim aslında ilk müşterimiz, böyle söyleyeyim, Kanada'nın İstanbul'da olan konsulat tarafından bize bir proje verildi. Bu projede Kanada ile Türkiye arasında bir işbirliği yapılacak aslında. Agriculture technology konusunda, animal genetic processed food, böyle alt farklı alt başlıklarda. Biz de Findosa olarak Türkiye tarafında potansiyel partnerler kimler olabilir? Bunu tarayıp ve bir rapor, 200 sayfalık bir rapor aslında hazırladık. Partnerler, akademisyenler, startuplar, firmalar, research center, laboratory, yani herkes, her kurum bu böyle alt başlık topiklerde çalışan aslında potential solution provider söyleyebilirim. Onların bir raporunu hazırladık ve konsulata ilk müşterimiz olarak aslında biz bunu önerdik. Onların tarafından da evet, çok pozitif bir feedback alarak böylece bizim yani Kanada tarafına, orada da bir headquarter'ımızı oraya taşımak yolu açıldı bizim için yani.
Anladım. Yani aslında mesela normalde işte online pazar yerleri, marketplace'ler genelde işte supply tarafı, demand tarafını bir şekilde buluşturmaya çalışıyor. Atıyorum demand tarafı işte bir ilan posting yapar, işte orada nelere ihtiyaç olduğunu yazar, ama siz aslında burada direkt o matchmaking yapmak için bayağı mesela kapsamlı bir araştırma yapma durumu da olabiliyor. Mesela bu sadece ilk müşteriye özel bir durum mu oldu, yoksa diğer gelen işte potansiyel müşteriler, demand tarafında oluşan potansiyel projeler için de böyle hani siz kendiniz işte şirket olarak, Findosa olarak bizzat böyle bir araştırmaya girebiliyor musunuz? Nasıl oluyor? Süreç
yani
nasıl
aslında
işliyor?
Evet, ilk müşterilerimiz olduğu için yani bence düşündüğüm gibi herkes de böyle de özel servisler de veriyoruz. İlk müşterilerimiz olduğu için, ilk memberlerimiz oldukları için. İleride böyle bir servisi de premium servis olarak düşünüyoruz aslında. Evet, birisi bizden özel olarak bir konuda ekibimizden böyle bir araştırma isterseler rapor olarak yapabiliriz. Ya bir konuda bilgi sahibi olmadıkları konuda olsa öyle bir destekler de verme düşünüyoruz. Ama premium servis olarak yani platformdan hariç, yo platformun yani platform içerisinden de olabilir. Onu söylediğim gibi premium servis olarak geçer.
Anladım. Peki platformun normal işleyişinde, hani premium servis olmadığı durumda gelir modeli nasıl, yani hangi taraftan gelir elde ediyor, nasıl oluyor?
Evet. Aslında bizim normal business modelimiz yıllık software'i kullanmak adına paketler hazırladık. Bu paketlerde number of user, kaç tane kullanıcı yıllık bu profili kullanmak istiyor ve kaç tane proje ya proposal hakkı yani çalıştıklarının yoğunluklarına bağlı, ona göre kendilerine uygun paketi seçebilirler aslında ve yıllık paket satma hakkıyla aslında bizim business modelimiz.
Anladım. Bu yıllık paketi supply demand fark ediyor mu, yoksa ikisine de mi satıyorsunuz? Nasıl oluyor?
Söylediğim gibi, biraz önce açıkladığım gibi de bizim memberlerimiz iki rolü de alabiliyorlar aslında. Yani hem solution seeker olabiliyorlar, hem solution provider olabiliyorlar. O zaman bu paketi aldıkları zaman hiç fark etmiyor. Yani iki amaca da bulunabiliyorlar.
Evet, değişik bir modelmiş yani. Yani genelde çok ayrı olur supply demand. Burada ama tabii İki taraflı da işbirliği olabildiği için siz öyle bir model tercih etmişsiniz. Evet, yani aslında tek bir abonelik modeliyle iki tarafı da kullanabiliyorlar. Yani öyle bir esneklik var ihtiyaçlarına göre. Anladım. Anladım. Teşekkür ederim tekrardan. Bir de şeyi sorayım. Şu an hani mesela business modeliniz belli, ilk müşterinizi buldunuz. Ama hani bir ekip kuruyorsunuz. Bu ekibi nasıl bir araya getirdiniz? İlk mesela bir yerden destek aldınız mı, bir yatırım falan, hibe aldınız mı, nasıl hani ilk hayata geçti? Çünkü bu da ilk adımı atmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. O açıdan hani sizin deneyiminizi de burada girişimciliğe atılmak isteyenlere paylaşabiliriz.
Doğru, haklısınız. Yani ilk adımlar en zor adımlardan. Bize de aslında öyleydi. Ama maalesef bir taraftan yani hibe destek almadık yani aslında. Ve buraya kadar da bu bootstrap yani kendi sermayemizle buraya kadar ilerledik. Ama şimdi tam böyle yatırım alma aşamasındayız, konuşmalardayız. Umarım ki yani ileride de olabilir. Yani bir yatırım alsak daha hızlı ve daha farklı şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz.
Süper. Yani şimdiye kadar bootstrap yaklaşık bir aya yaklaşmış, 10-11 ay olmuş. Gerçekten güzel. Peki ben şeyi sormak istiyorum şimdi tüm konuklarıma sorduğum sorulardan. İlki kariyerinizde en çok zorlandığınız ve en çok keyif aldığınız yerler nelerdi?
Benim için ben doktoramı yaparken aynı zamanda 4 yaş altında 2 çocuk annesi olmak bu süreç benim için gerçekten çok ben zorlanmıştım yani bu süreçte. Ama bu zorlu sürecin aslında ardından doktoramı 7 semestrede 7 ISI makalesiyle ve bir patentle bitirmek en azından benim için çok keyifli bir kapanış oldu PhD'm için.
Evet, süper, gerçekten tebrik ederim. Doktor hakikaten çok meşakkatli bir süreç. Bir de iki tane çocuk olduğunu düşününce. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Pandeminin sizin hani iş modelinize bir etkisi oldu mu? Çünkü pandemi tam böyle yayılmaya başladığında kurmuşsunuz. Hani bu kararı vermenizde bir etkisi oldu mu? Çünkü birebir görüşmeler de kısıtlandığı için online matchmaking daha hızlanmış da olabilir. Hani orada bir pandeminin sizin işlerin hızlanmasında bir olumlu katkısı oldu mu mesela?
Açıkçası ilk söylediğiniz gibi tam bizim başladığımız yani süreçlerinden koronanın da başlanmak dönemi denk geldi. İlk zamanlar evet çok zorlandık. Nasıl olacak? Hepimiz hiç bilmiyorduk. Gelecek nasıl olacak? Nasıl etkileyecek? Ama o zaman da ben bir türlü kararımı vermiştim ve kararımı değiştirmek istemiyordum. Yani o zorluklarla da devam ettik. Ama ileride daha da yani bu süreç dediğiniz gibi toplantılar falan online olduğunda daha verimli oldu. Bir günde birkaç tane toplantı yapabildik. Normal şekilde her günde bir, en fazla iki tane yapabilirdik. Ama bu işin mesela ihtiyacı olan da bir sürü toplantı yapmak, bir sürü insanlarla konuşmak, onların komentlerini almak, feedbacklerini almak. O amaçtan yani biz iyi oldu yani böyle söyleyebilirim. Ama genel anlamda evet yani hepimizi zorladı bu dönem.
Aynen aynen, yani bir de iki tane çocuk olduğunu düşününce işte okullar kapandı falan. Gerçekten bizde de bir tane kız çocuğu var. Yani hakikaten çok kolay olmadı o süreçler. Sonunda biraz atlatmaya doğru geldik en azından. Son iki sorumu da sorayım. İlki bizi dinleyenler sizi nereden takip edebilir? Nereden size ulaşabilir?
Biz Findasa olarak yani İstanbul'da, Yıldız Teknopark'ta, BTM Fulya'da da yani bizim şey gibi ofis var. İnşallah pandemi süreci kalktığında yani arkadaşlarımızı bizle konuşmak isteyen buralarda da ağırlayabiliriz. Çok da mutlu oluruz. Sosyal medya online üzerinden de bizim kanallarımızı da takip edebilirler. Findasa.com bizim Instagram, Twitter, Facebook sayfası. LinkedIn'de de Findasa sayfası var. Direkt Findasa sayfasından takip edebilirler. LinkedIn'den de arkadaşlarımıza ulaşabilirler. Ekip arkadaşlarımıza. Sorular falan olsa onlarla iletişime geçebilirler. info@findasa.com'a e-mail atabilirler. Ve onların soruları da olsa cevaplamaktan çok mutlu oluruz.
Tamamdır. Tüm bu sosyal medya ve iletişim kanallarından ulaşabilirler. Son sorum da bizi dinleyenlere, izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız ya da bir çağrınız, bir call to action'ınız var mıdır? Hani bu akademisyenler olabilir, çünkü bizi takip edenler genelde ya üniversite öğrencileri ya işte yüksek lisans, master yapanlar ya da girişimciler, girişimciliğe heveslenenler. Hani böyle düşünebilirsiniz.
Evet yani aslında ama bu söylediğim genel, bence herkese fark etmiyor. Yani akademisyen, girişimcilik, hayatta hepimiz yani Benim kendimin çok bir inandığım bir söz var. Gandhi'den. Be the change you want to see in the world. Yani dünyada bir değişim görmek istiyorsun. Kendin o değişim ol anlamında. Yani ben de bir türlü buna inanarak yani Windows'u başlattım, ilerlettim buraya kadar da. O yüzden de dinleyicilere de belki bunu söyleyebilirim. Onlar da yani herkes hayatta, bunlar da farklı farklı oluyor. Herkes hayatta her değişiklik, yeni bir şey görmek isterse onu kendi de yaratmak adına cesaretini toplayıp başlayabilirler. Ben onu söyleyebilirim. Kendine güvenerek bunu da başlatabilirler yani bu.
Çok teşekkürler Azaman'ın zamanınızı ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Umarım Findaso daha da büyüyerek haberlerini duyarız, yatırım haberlerini de duyarız.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sonraki bölümlerde de belki hani yurt dışına açıldığınızda bizim diğer podcast var. Sıfırdan Global'e, orada da ağırlamak isteriz Global'e açıldığınızda özellikle.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben davet ettiğiniz için de.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Bye.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.